This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam roman olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Bugüne kadar annemden sonra muhtemelen en heyecan duyduğum bir programla karşınızdayım. Çünkü çok sevdiğim yakın eski arkadaşlarımdan biri, sevgili Oylum Yılmaz bugün benimle. Arkadaşlarımı sürekli konuk aldığımı söylüyorlar ama edebiyat dünyasında geçirdiğim yıllar bütün yazarlarla beni arkadaş yaptı. Ama en çok senle galiba. Hoş geldin.
Hoş buldum Nidacığım, merhaba.
Bu kadar yıldır arkadaşız ama ben ilk kez seni bir romanını konuşmak üzere konuk alıyorum. Bir de Londra'da konuklarımı ağırlamaya başladığımdan beri ekstra bir heyecan taşıyorum galiba. Böyle bugün duygularımı paylaşarak bölümü açmak istedim.
Ama bu bizim seninle ilk edebiyat konuşmamız değil tabii ki. Çünkü diğer romanlarda röportaj yapmıştık. Evet. Ayrıca konuşmuştuk, yazmıştın. Ama tabii ilk olarak böyle herkesin karşısındayız birlikte.
Evet. Şimdi başlamadan, bu konularda kötü olduğum için unutmadan bunu almam gerekiyor. Çünkü Anlatsam Roman Olur'un yeni sezonu Hayvel işbirliğiyle yayında. Hı hı. Ben bu konularda çok kötüyüm. Neyse ki işbirlikçim de bundan haberdar. O yüzden böyle kötü sunuşlarımı, kötü tanıtımlarımı bertaraf edebiliyorlar. Bugün Oylum'la son romanı Ağaçların Rüyası'na konuşmak üzere buluştuk. Doğan Kitap'tan çıktı. Benim Oylum'a da daha önce söylediğim gibi okuduğum en kolay romanlardan biri oldu. Ama tabii bu muhtemelen okurun hayatında geçtiği sahneyle, zamanlamayla da alakalı. Ama benim en merak ettiğim şeylerden birisi şu. Senin Londra'da yazdığın ilk romanın oldu. Evet. Ve sen aslında böyle çok çevreyle de ilişki içinde olarak yazıyorsun. Çok da besleniyorsun. O yüzden senin için nasıldı Ağaçların Rüyası'nı yazmak? Londra'da yazmak nasıldı?
Aslında şöyle, Ağaçların Rüyası'nı yazmaya Gümüşlük'te başladım. Hı. Bodrum'da başladım. Sonra bir ara verdim ve buraya taşındık. Londra'ya yerleştik. Ondan sonra da Londra'da yazmaya devam ettim. Ama çok büyük bir bölümü, evet dediğin gibi, burada geçti. Şimdi burada aslında senin dediğin gibi, yani yazan herkes için geçerli bir şey bu. Tabii ki yaşadığımız çevre, içinde bulunduğumuz dünya bizim yazdıklarımızı çok etkiliyor. Londra'da tabii ki benim hikayemi değiştirdi, dönüştürdü. En fazla beni etkileyen şeylerden bir tanesi, Londra biliyorsun ki dünya üzerinde en yeşil ve en büyük şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Gerçekten de öyle. Ben Ağaçların Rüyası'nı yazarken Büyükada'nın çamlarını düşünerek hep o imgeyle ilerledim. Fakat Londra'da yazdığım için de Londra'nın kestane ağaçları, Londra'nın efsane çınar ağaçları ve meşeleri özellikle yazıma eşlik ettiler. Onlarla kucak kucağıken yazdım gibi hissediyorum. Buradan büyük bir adadan başka bir adaya selam göndermiş oldum aslında.
Sıradaki sorum da bu olacaktı aslında. Bana da referans vermiş oldun. Başka bir adadan, başka bir adanın hikayesini anlatıyorsun. Büyükada her zaman senin için, evet, mekandı, seni çok beslediğini, aslında senin çekirdeğinin orada olduğunu biliyorum. Ama bir yandan bu ada imgesini de konuşalım istiyorum. Çünkü benim kendi hayatımda da bir adada yaşamaya başlamak, devasa bir yerdeyiz elbette, büyük adayla karşılaştırılamaz ama ada psikolojisi diye bir şey var. Adada olmak çok enteresan bir duygu. O yüzden ada imgesini de konuşalım istiyorum seninle.
Şimdi her şeyden önce benim için hikaye deyince aklıma ilk gelen şey ada oluyor. Hmm. Doğup büyüdüğüm yer olduğu için de büyük ada oluyor. Adanın yani bir mekan olarak adanın içerisinde yaşamak bütün hikayeyi değiştiriyor, bütün akışı değiştiriyor. Aslında o bir akış olmaktan sanki çıkıyor gibi geliyor bana. Daha böyle helozolik, daha yuvarlak, kendi içinde dönüp duran böyle bir çembere dönüşüyor yaşam ve hikaye diye düşünüyorum. Aynı şey burası için de geçerli. Evet, burası da çok büyük bir ada ama ada insanı başka oluyor. Ada insanının kültürel değerleri, gündelik yaşamı ve doğal bitki örtüsü daha böyle kendi içine kapalı, biraz daha klostrofobik diyebileceğimiz ve beni de hikaye olarak içine çeken, meraklandıran, yani bunun derininde ne var? Hani akışta değil ama kendi içerisinde bir döngüde giden hikaye nasıl derinleşebilir? Aklımda ikisi birleşiyor. Yani mekan ve imge birleşiyor. Ve adada olmak duygusu beni hikayenin içerisine taşıyor. Öyle söyleyeyim.
Bir de bir yandan doğayla da çok iç içesin. Yani hikayelerinde de doğa çok büyük bir karakter olarak neredeyse yer alıyor. Yıllarca aslında Bodrum'dan yazdın ya da Büyükada'da başladın, sonra Bodrum'dan yazdın. Şimdi ise işte havasıyla çok şikayetçi olunan bir yerdeyiz. Ama bir yandan yaşadığın bölge itibariyle de bence çok epik sahnelerin olduğu bir yerdeyiz. Ben mesela Ağaçların Rüyası'nı okurken senin nerelerde dolaşmış olabileceğini, nerelerde yazmış olabileceğini de düşündüm. Buralarda olmak, işte bu hava değişimi, bu sözünü ettiğim o epik kareler seni nasıl besledi?
Aslında şöyle Nida, benim edebiyatta aramaya çalıştığım en temel şeylerden bir tanesi, şimdi sen de çok iyi biliyorsun ki roman sanatı insanı arayan, insan ruhunun derinliklerinde ilerleyen bir hikaye anlatmaya çalışıyor bize. Fakat bir taraftan da benim merak ettiğim, aklımı kurcalayan en önemli şeylerden bir tanesi, evet tabii ki insan ruhunu, insanın hikayesini anlatmaya çalışıyoruz, onu kazıyoruz, onu deşiyoruz, onun içinde derinleşmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan da bunu bir kenara koyup acaba roman doğanın hikayesini bize anlatabilir mi? İnsanı değil de biraz daha doğayı merkeze alabilir mi? Ya da insanın merkez olduğu yeri biraz dedeleyebilir mi? Acaba bu nasıl olabilir? Özellikle Ağaçların Rüyası'nı yazarken hep bunu yoklayarak, bunu deneyerek ve daha doğrusu açık söylemek gerekirse bunu düşünerek yazmaya çalıştım. Tabii ki yaşadığım yerde doğayla kurduğum ilişki beni her zaman çok etkiliyor. Ama ben nerede yaşarsam yaşayayım, yani önce Büyükada'daki gençlik yıllarım, sonra Bodrum'daki yıllar ve şimdi buraya geldikten sonra hep bir şekilde doğayla daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştım. Çünkü bu aslında yani edebiyata dair bir merak değil ama kişisel bir heves diyeyim. Bir şekilde elim toprakta olsun, bir şeyler yetiştireyim, bir şekilde toprağın değişimi, dönüşümü içerisine kendimi de katmaya çalışayım istiyorum. Bunlar da tabii ki geldiğimiz noktada, özellikle de Ağaçların Rüyası'nda, bunun altını çizmek istiyorum. Çok etkili oldu, çok değiştirdi, çok dönüştürdü. Umarım iyi bir şey olmuştur.
Evet, yani şimdi ben cadıyla ve işte gerçek hayatla karşılaştırdığım zaman, o yüzden az önce söyledim, Ağaçların Rüyası'nda doğa gerçekten bir karakter gibi yerleşikleşiyor. Bunda tabii şunun da etkisi olabilir. Senin kurduğun bu kişisel ilişkinin dışında gerçekten artık bugünlerde insanlığın doğanın bir parçası olduğunu unutarak yaşadığını çok hissediyoruz. Ve bundan da içten içe rahatsızlık duyuyoruz. Herkes bunun farkında değil, bunun bilinciyle yaşamıyor ama sen de bu kadar doğayla iç içe olmaya çalışan bir yazar olarak belki de bilmediğin bir yerden de böyle bir yaklaşım göstermiş olabilirsin diye hissettim ben de.
Evet, şöyle bir şey var çünkü şimdi senin ilk sorduğun soruya geri dönerek şöyle bir ek yapabilirim diye düşünüyorum. O da şu, büyük şehirlerde yaşarken tabii ki doğayla olan bağlantımız çok kesiliyor. Ama işte ada gibi ya da daha böyle yeşil ve nasıl söyleyeyim, insanların yeşile, doğaya daha yakın olabileceği alanların olduğu bir takım yine daha küçük yerleşim bölgelerinde yaşarken daha farklı bir ilişki, daha farklı bir gündelik hayat olmaya başlıyor. Beni de belki de adayı hep yazmaya iten şeylerin başında bu ilişkinin farklılaşması, doğa-insan ilişkisinin küçük yerlerde daha yakın, daha farklı akması şehirden uzaklaştıkça galiba onun için de biraz adayı yazıyorum.
Peki ağaçların rüyası sence senin edebiyatında nereye tekabül ediyor? Yani şimdi bir okurun olarak, 3 romanı da okumuş bir okurun olarak benim en kolay okuduğum romanındı. Ama gene kuvvetli bir kurgusal matematik olduğunu hissediyorum kitabın arkasında. Fakat dediğim gibi benim adıma en kolay okunan kitabın buydu. Oylum Yılmaz'ın edebiyatında nereye tekabül eder? Senin yolculuğunda mesela nasıl bir kırılmaya denk geliyor Ağaçların Rüyası?
Nida, benim edebiyatım hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse biraz vahşi, biliyorum. Ve okuru çok gözeten hikayeler yazmadığımı, romanlar yazmadığımı biliyorum. Fakat bunu söylediğin için çok mutluyum. Çünkü Ağaçların Rüyası'nı yazarken her zamankinden biraz daha fazla okuru gözeterek yazmaya çalıştım. Ve biraz daha hikayeye ağırlık vermeye çalıştım. Ben imgesel bir yazarım. Bir imgenin peşinde koşuyorum. O imgeyi yakalamaya, yakaladığım yerde onu derinleştirmeye çalışıyorum. Ama bu sefer Ağaçların Rüyası'nı yazarken biraz daha fazla hikayenin içerisinde derinleşmeye çalıştım. Umarım bu da okura geçmiştir. Onların yolunu kolaylaştırmıştır. Yine de aldığım geri dönüşler çok da senin gibi değil.
Öyle.
Yine de çok okuyamadık, çok içine giremedik diyen insanlar da var. Tabii ki olacaktır. Biliyorum kolay olmadığını. Ama dediğim gibi benim amacım sadece bir hikaye anlatmak değil insanlara. O hikayenin içerisinde düşünmek, derinleştirmek. Biraz kendim için yazıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat senin de dediğin gibi Ağaçların Rüyası benim yazı maceramda biraz daha fazla karşı tarafı düşünen, okura el uzatan bir macera oldu.
Buna yani peki bu şeyi, değişimi neye borçluyuz? Nasıl biraz daha okura yardımcı olmaya karar verdin diye soruyorum.
Ya tabii ki şöyle bir şey var. İnsan yazının başına geçtiği zaman kendinin yani yazarken karşısında bir hayali bir okur olduğunu düşünüyor. Ve o hayali okura yazmaya, seslenmeye çalışıyor. O hayali okurun bende bir değişimi oldu. Bu Londra'da yaşarken başıma gelen bir şey. Fakat tabii ki hadi Londra'nın varlığıyla alakalı bir şey değil. Kendi ülkemi bırakıp başka bir ülkede, başka bir kültürün içinde yaşamaya çalışırken burada biliyorsun ki öncelikle pandemiye yakalandık. Pandemiyle birlikte hayatımıza biliyorsun ki online bir takım toplantılar, görüşmeler girmeye başladı ve Kultura Litera'yı kurduk. Kultura Litera'da biliyorsun düzenli olarak edebiyat atölyeleri yapıyoruz. Bir kitap kulübümüz var, Kultura Litera Kitap Kulübü. O kitap kulübünde her ay pek çok farklı okurla bir araya geliyoruz. Tabii ki Şule Tüzül yapıyor, ben onun yanındayım. Şule ile birlikte o kadar fazla okurla temas etme imkanım oldu ki. Yani çok enteresan bir şekilde, yani Türkiye'deyken değil ama buradayken okurla daha iç içe, daha yakın bir ilişki kurmaya başladım. Ve bir süre sonra bunu hatta Kultura Litera'nın bir bölümünde beni de ağırladılar. Onlara da söyledim. Beni değiştirdiklerini, beni dönüştürdüklerini söyledim gelenlere. Gerçekten de öyle. Onların yani okurun bir hikayenin, bir kitabın başına geçtiği zaman ne bekliyor, ne beklemiyor, neyle daha rahat etkileşim kurabiliyor, neyle kuramıyor, nerelerde kendini hikayeden uzaklaştırılmış hissediyor. Bunları birazcık daha yakından tanıma fırsatım oldu bu süreçte. Ve o yüzden de bu deneyimler okuyucuyla kurduğum daha yakın ilişki, daha samimi ilişki, Ağaçların Rüyası'nın birazcık daha okurun işini kolaylaştıran bir roman haline gelmesine sebep oldu. Bence öyle.
Dille ve imgeyle olan derdinin kaynağı ne?
Derdimin kaynağı şu, edebiyat benim aslında kendimce bir varoluş alanım. Bu varoluş mücadelesi içerisinde edebiyatın özellikle kadın yazını dediğimiz şeyin peşine düşüyorum. Ve kadın yazını nasıl olur, nasıl olmaz, onunla ilgili tartışmalar, eleştiriler içerisinde, o bulut içerisinde kendime dair bir yol bulmaya çalışıyorum. Bu yolun içerisinde de yapmaya çalıştığım şey şu, bugüne kadar ola gelen bir takım hikaye anlatma biçimleri ve kalıpları var. Bu kalıpların son derece eril ve erkeksi olduğunu, eril ve erkeksi kabuller üzerinden de edebiyatın o hani büyük çarkının işlediğini düşünüyorum. Bu çarkın dışına çıkıp kendime dair, başta kendime dair, sonra da kadın düşüncesine ya da daha dişil bir edebiyat düşüncesine dair bir şeyler bulup çıkarabilir miyim? Bu nasıl olabilir diye düşünüyorum. Orada bulduğum şey şu, dilin her şeyi değiştirdiğini düşünüyorum tabii ki. O yüzden de bir roman yazmaya çalışırken dili kurmaya çalışıyorum. Roman yazmak bence dil kurmaktır çünkü işin başında. Hikaye ikinci planda gelir demiyorum ama dille birlikte işleyen bir süreç. Hikayeyi anlatma biçimimizi değiştirirsek, değiştirmeyi düşünürsek o erkek eril kalıbı da kırabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Çünkü çok daha önce de söyledim, çocuksu bir çıkış gibi gelebiliyor insanlara ama benim hayalim yazarak dünyayı değiştirmek. Yazarak dünyayı değiştirmek istiyorum. O yüzden de elimden ne geliyorsa, eğer bu hikayeyi parçalamayı gerektiriyorsa, gerekirse bunu da yaparım diyorum ve yapmaya çalışıyorum.
Bence yapıyorsun da. Ağaçların Rüyası aslında Nihan'ın sırtında bir hikaye gibi geliyor bana. Yani sanki onun böyle havale geçirdiği bir gece zihnindeki bulanmaları izliyormuşuz gibi, o sarılara tanıklık ediyormuşuz gibi okudum ben. Yani bir yandan onun Füsun'la olan ilişkisindeki çıkmaz okura o sıkıntıyla beraber çok kolay geçiyor ve bence zaten yapmak istediğinde biraz buydu. Ve o ikisinin girift ilişkisi bir yandan da çok derin okumalara gibi hissediyorum. Ondan önce sevgili Eren Yücesen Cendey'in, çok da zor bir soyadı var, çok seviyoruz kendisini ama ben hep hatalı telaffuz eden biri olarak özellikle kötüyüm, özür diliyorum Eren'in. Onun fark ettiği bir nokta vardı. Ben fark etmiyorum. Tabii o çok usta bir çevirmen olduğu için hemen görüyor böyle
harika
şeyleri.
Harika da bir edebiyat okurudur bu arada.
Evet, evet. Selam gerçekten. Gönderelim. Selamlar olsun buradan. Füsun ve Nihan isimleri bir yandan da birbiriyle konuşan anlamlara sahip. Biraz buradan başlayarak bu ikiliyi çözmeye çalışalım istiyorum.
Tabii ki seve seve. Füsun adından da belli olduğu gibi aslında Efsun'la, büyüyle bağlantılı. Nihan da kaybolan demek. Bu iki karakteri ben aslında tek bir karakter olarak düşündüm. Yani tek bir karakterin, tek bir benliğin parçaları olarak düşündüm. Füsun aslında hikaye boyunca daha rasyonel aklı temsil etmesine rağmen Nihan'da bulduğu bir olağanüstülük var ve o olağanüstülüğün peşine düşüyor. Füsun'un Nihan'da bulduğu olağanüstülük aslında hayatın olağanüstülüğünü temsil ediyor en temelde. Ve bu olağanüstülüğü ararken, daha doğrusu bunun peşine düşmüşken, kendi benliğinin peşine düşmüş bir karakter Füsun. O yüzden de bu ikisinin isimleri, yani kaybolan bir şey ve Efsunlu büyülü bir şey, iç içe geçiyor ve tek bir şeye dönüşüyor hikayenin sonunda diye düşünüyorum. Öyle kurguladım, öyle yazmaya çalıştım. Fakat burada şunu da söylemek istiyorum. Hatta daha doğrusunu söylemek gerekirse, Füsun, Nihan ve Ayhan, bu üç karakteri tek bir benliğin parçaları olarak düşünerek yazmaya çalıştım. Ama tam olarak da, yani işte hikayenin sonuna geldiğimizde bunlar tek bir kişidir düşüncesini de asla okura bu şekilde vermek istemedim. Ucunu açık bırakmayı tercih ettim. Yani bu hikayeyi, bu romanı okuyan insanlar günün sonunda bunlar aynı insanlarmış, aslında ayrı ayrı üç kişi yokmuş, tek bir kişiymiş de diyebilirler. Hayır, üçünün de ayrı ayrı hikayesi var, üçünün de ayrı ayrı macerası var ve kendini bulma telaşı var. ben bunu okudum da diyebilirler. Her ikisi de aynı anda doğru ve geçerli diyebilirim.
Hı hı. Bir yandan da aslında üçü de adanın ötekisi pozisyonunda. Herkes kendi köşesinde karanlıklara saklanarak hayatta kalıyor da diyebiliriz. Ve Nihan'la Füsun'un arasında çok da romantik, kimi zaman da şehvetli bir de bir ilişki var. Haliyle burada bir queer vurgusu var. Gerçek hayatta da benzer bir vurgu vardı ama Ağaçların Rüyası'nda bu çok daha açıkça hissedilebiliyor. Biraz bundan da söz edelim.
Şimdi demin sana söyledim ya Nida, ben hani yazarken dünyayı değiştirmek istiyorum, dünyayı değiştirme hevesiyle yazıyorum diye. Bu da o hevesin bir parçası. Queer bir yaşam arayışı. Olabilir mi? Aslında olabilir mi diye sormak hani var olmayan bir şeyi yaratmaya çalışmak gibi gözüküyor. Öyle de değil. Ama en azından şunu yapmaya çalışıyorum. Edebi düzlemde bizim gerçekten içimizde yaşattığımızı düşündüğüm pek çok benlik var. Ve bu benliklerin birbirine geçerek, birbirimize değerek, sürtünerek queer bir yaşam algısını kendi içimizde kabul edebilecek miyiz? Bunun ne kadar farkındayız, ne kadar farkında değiliz, ne kadarını baskılıyoruz, ne kadarını ortaya çıkarıyoruz? Yani toplum öyle bir şey ki, kültür öyle bir şey ki, baktığımız zaman bir takım şeyleri çok baskılıyor gibi gözüküyor. Ama olmayacak şeyleri de çok su yüzünde yaşayabiliyoruz. Onlardan bir tanesi de bence kız arkadaşlık. Hı hı. Kız arkadaşlık bizim kültürümüzde de, dünyadaki pek çok kültürde de son derece hoşgörüyle bakılan bir şey biliyorsun ki. Ama günün sonunda işin içine eşcinsellik girdiği zaman, LGBT artı girdiği zaman bir anda her şey sertleşebiliyor, değişiyor ve dönüşebiliyor. Ama Nihan'la Füsun bu sertleşmenin korunaklı alanında yaşıyorlar duygularını ve arkadaşlıklarını ve belki de aşklarını. Bunları yoklamaya çalıştım. Yani gerçek hayatta da biliyorsun bir trans karakterim vardı, hı hı. Ahsen. Onu hikayenin sonunda aslında öyle olduğunu anlıyorduk. Onu yazarken de yine Ahsen, Leyla ve Ayten, üç tane kadını yazmıştım. Ve bu üç kadını da yine tek bir benliğin parçası gibi görüp kurmaya çalışmıştım. Ahsen de içimizdeki aslında bizim kendi cinsel kimliğimizden, yani bizim bize ait olan cinsel kimlik değil, verilmiş, kabul edilen cinsel kimlik değil, olabilecek başka cinsel kimlikleri temsil ediyordu. Ve aynı şeyi bir şekilde Ağaçların Rüyası'na da taşımak istedim. Yani bu queer yaşam düşüncesi benim bence edebiyatımın geldiğim noktada hissediyorum ki bir parçası. Ve daha sonra yazdıklarıma da bu şekilde sirayet edecek bence.
Bir de Ağaçların Rüyası'nın artık çözümlendiği noktada herkesin Büyükada'daki Rum yetimhanesine girip aslında buradaki hayaletlerin peşine düştüğünü görüyoruz. Aslında burada da bir tür karanlıkta, yani bilinen fakat özellikle karanlığa itilen bir gerçekle yüzleşme var. Haliyle biraz edebiyatın da queer'i de görünür hale getirmenle Büyükada'daki Rum yetimhanesiyle yüzleşmeyi paralelleştirebilir miyiz, yan yana koyabilir miyiz diye de düşünüyorum. Bir yandan da senin çok korktuğun bir mekan olduğunu biliyorum çocukluğun boyunca.
Yani Nida, şimdi sana içimi dökmek istiyorum burada.
Buyurun lütfen.
Hemen döküyorum. Ben aslında bakarsan çok politik romanlar yazıyorum. Ama bizim edebiyatımızda şöyle bir algı var. Eğer politik bir roman yazacaksan bu kesinlikle toplumcu gerçekçi olmalıdır. Bunun belli standartları vardır. Bu şekilde romanlar beklenir edebiyatçıdan. Hayır, ben bunu kesinlikle reddediyorum ve toplumcu gerçekçi olmayan başka bir edebiyatın peşine düşüyorum. Ama aynı zamanda da son derece politik, güncel siyasete de değen, Türkiye ve dünya içinde geçerli olan bir takım politik sorunları kurcalamaya çalışıyorum. Büyükada Rum Yetimhanesi ile ilgili olarak da dediğim gibi Türkiye'nin yakın geçmişine, yakın geçmiş siyasi tarihine bir bakış aslında kendi içinde, hikayenin kendi içerisinde. Son derece dramatik bir hikaye, evet. Üzgün bir hikaye, kalp kıran bir hikaye. Çünkü işin içinde her şeyden önce çocuklar var. Çocuklar olunca üzgün olmaması mümkün değil. Ama bunu jenerik bir hale getirmeden ya da duygu sömürüsüne yol açmadan nasıl yazabilirdim? Bu beni çok düşündürdü, çok yordu, çok da üzdü, yazarken de üzdü. Ama bir şekilde yüzleşme demek istemiyorum, bunu her yerde söylüyorum ama o yüzleşmeyi en azından hikaye içerisinde gerçekleştirebildiğimi düşünüyorum. Benim o konuda en azından yazar olarak içim rahat, umarım okuyucuya da geçmiştir diye düşünüyorum.
Bir yandan şeyi düşünüyordum sen bu soruyu cevaplarken. Aslında Ağaçların Rüyası senin anne olduktan sonra yazdığın ilk romanın. Buna benzer bir soruyu Mahir'e de sorduğumu hatırlıyorum. Hayatına Ethem girdikten sonra senin inşa ettiğin hikayelere, evrenlere yaklaşımın değişti mi? Bunu hissediyor musun, fark ediyor musun? Çünkü şeyi hatırladım bir an için, gerçek hayatla ödül aldığında Ethem'in ne kadar küçük ve böyle kucağımızda dolaştığını hatırladım.
Evet, doğru söylüyorsun. Ethem 2 aylıktı.
Evet, çok ilginç.
Evet, dediğin gibi Ağaçların Rüyası'nı oğlumla birlikte yazdım. Anne olduktan sonra yazdım. Hatta ilk yazmaya başladığımda daha Ethem'e hamileydim. Hmm. İlk sözcükleri hamileliğimde başlamıştı. Tabii ki çok değiştirdi. Hikayeyi çok değiştirdi. Edebiyata, insana, yaşama bakışımı çok değiştirdi. Annelik çok büyük bir deneyim. İnsanın hayatında yaşayabileceği en büyük deneyimlerden bir tanesi. Ne söylesem klişe kalacak, ne söylesem basit ve hafif kaçacak biliyorum. Ama kendimle ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki gönül rahatlığıyla, anne olmak beni kovuğumdan çıkardı. Hmm. Kendi küçük dünyam içerisinde kendi kendine yazan, sessiz sakin bir insandım ben. Hala da biraz öyleyim tabii ki. Ama çocuğumun doğumuyla birlikte biraz daha fazla hayatın içerisinde, daha mücadeleci, daha savaşçı, daha öfkeli, daha böyle yüksek duygulara sahip bir insan haline geldim. Çok değiştirdi beni, çok dönüştürdü. Olumludur, olumsuzdur bilmiyorum ama bütün bunlar Ağaçların Rüyası'nın aslında belki de politik olarak biraz bence sert. Hı hı. Sertliğinin de sebeplerinden bir tanesi anne olmak.
Evet, ama buna rağmen de hatları daha yumuşak. Yani işte başından beri daha kolay, en kolay okunan romanın olduğundan söz ediyoruz ya. Hı hı. Evet, daha mücadeleci, daha sert, belki daha öfkeli. Ama bunu belki de daha kolay anlaşılır şekilde anlatmaya getirmiş olabilir seni. Benim hissim, gözlemim de biraz böyle.
Evet, çünkü öfkeliysen insanlara derdini daha net, daha kesin çizgilerle çizerek anlatman gerekiyor. Daha açık olman gerekiyor. Evet. Kalbini de açman gerekiyor. Çünkü öfke görünür bir şey biliyorsun ki. Eğer çok böyle intikam soğuk yenen bir yemektir deyip kendi içine kapanan böyle bir seri katil falan değilsen, öfke görünür bir şey. Onun önüne geçilemiyor. Dolayısıyla da daha kolektif bir hale getirmek için daha yüksek sesle seslenmek gerekiyor insanlara. Ağaçların Rüyası biraz en azından benim için bağıran bir kitap oldu. Dünyaya bağıran bir kitap oldu.
Tabii ki şeyi soracağım. Yani kitapta altını çizdiğim çok fazla yer var ama en sevdiğim cümlen, roman cadıysa peri şiirdir.
Teşekkür ederim bunu sorduğun için ama bunu anlatmadan önce biraz Ayhan'ı anlatmak gerekiyor.
Buyurun lütfen.
Ayhan Ağaçların Rüyası'nın erkeği. Hı hı. Ben biliyorsun ki pek erkek karakter yazmayan bir edebiyatçıyım. Üstelik de benim için çok ayrı bir yerde duran bir kahraman. Çünkü bugüne kadar yazdığım saf, iyi, tek karakter. Hmm. Ben hiç kimsenin saf ve iyi olduğunu düşünmüyorum hayatta. Onun için de böyle karakterler, böyle kahramanlar tabii ki yazmıyorum. Ve biraz da iyilik ve kötülük üzerine düşünmeyi seviyorum yazdığım her şeyde. Dolayısıyla da saf iyiler ve saf kötüler yaratarak iyiliğin ve kötülüğün içine girip bunu kurcalayıp bunun içerisinden çıkmak mümkün değil. O yüzden de hiçbir kahramanım saf iyi ve saf kötü değil dediğim gibi. Ama Ayhan müstesna bir yerde duruyor. Bana sorarsan bu hikayenin, Ağaçların Rüyası'nın aslında bakarsan perisi Ayhan. Çünkü onu çok doğal, çok çocuksu, çok kendiliğinden görerek yazmaya çalıştım birincisi. İkincisi de romanın başından sonuna kadar hep onda bir şey çıkacakmış duygusu uyandırmaya çalıştım. Bir yerde onun da içinde bir kötülük var. O da bir yerden kötülüğe bulaşmış olabilir. O da kendince bir hesaplar, kitaplar, bir niyetler içerisinde olabilir. Çünkü anlatıcı kahramanımız Füsun'un özellikle sonunda çok kendine ait özel niyetleri olduğunu görüyoruz. Ve bizi başından sonuna kadar hikayenin böyle taşıyıcı duygusu, acaba buradan ne çıkacak sorusu. Ama aynı şey Ayhan için geçerli olmadığını görüyoruz. Bunu özellikle yaptım. Ayhan ne dediyse doğru söylüyor. Ne dediyse iyilikten ve güzellikten yapmaya çalışıyor. Hem çocuk gibi hem de şiir gibi olarak gördüm ve yazmaya çalıştım onu. Cadılık meselesine gelince, evet, cadı olabilmek için, tabii sembolik bir şey konuşuyoruz burada, soyut bir şey konuşuyoruz ama cadı olabilmek için insanın çalışması gerekiyor. Öyle bir anda ben cadı olacağım deyip cadı olunmaz. Ya da çok da istenilen bir şey mi cadı olmak? Bu da tartışılabilir. Ama eğer olunacaksa buna emek vermek gerekiyor. Roman yazmayı da buna benzetiyorum. Çok uzun yıllar, çok uzun çabalar sonucunda ortaya çıkan bir şey roman. Yani tek bir roman için bile geçerli bu. Ama şiir öyle bir şey değil. İnsanın içinden taşan bir şey. Onun bir matematiği yok. Onun sınırları yok. Sadece böyle insanın içinde patlayan, dilde patlayan bir takım böyle havai fişekler gibi mucizevi bir şey olarak görüyorum şiiri. Ve perileri de doğayı düşünerek bu atıfta bulunuyorum. O yüzden de şiirle periyi yan yana getirmeye çalışıyorum. Bunu da Ayhan söylüyor.
Peki o zaman bu şey anlamına mı geliyor? Roman yazmak öğretilebilir bir şey ama şiir öğretilebilir bir şey değildir gibi bir sonuç.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Roman yazmak çok öğrenilebilir bir şey. Yani öğretilebilir mi emin değilim.
Öğretmeye de çalışıyorsun aslında bir yandan.
Evet, çalışıyorum. Doğru söylüyorsun. Ama öğretilebilir bir şey olup olmadığı konusunda emin değilim kesinlikle. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı, yazan insana bağlı. Eğer birisinden roman yazmayı öğrenmek istiyorsanız, evet öğrenebilirsiniz ama gerçekten istiyorsanız olabilecek bir şey bu bence. Öğrenilebilir bir şey mi? Evet, kesinlikle öğrenilebilir bir şey. Üstelik bir zanaat gibi üzerinde sürekli çalışarak, hiç bıkmadan, çok uzun zamanlar, saatler, günler, aylar, yıllar verilerek yapılabilecek bir şey. Günün sonunda iyi bir roman çıkar mı ortaya? Onun tabii ki garantisi yok. Ama bir şekilde İnsanların okuduğu zaman evet bu romandır, roman anlatısı içerisinde kabul edilebilir diyebilecekleri bir metin ortaya koymanız mümkün. Fakat şiir öyle bir şey değil. Ve şiiri biraz da biliyorsun biz gençliğe yakıştırırız. Yani eğer çok genç bir insan şiirde böyle çok yüksek şeyler ortaya çıkarabiliyorsa biz ona şair diyoruz ve hayatının sonuna kadar da bununla birlikte devam ediyor, gidiyor, kabul ediliyor. Neden gençlikte oluyor? Çünkü dediğim gibi bu bir hani bence yetenek, bence bahşedilmiş bir şey. İnsanın içinden gelen, patlayan, çıkan bir şey ve önüne geçilemez bir şey. O yüzden de şiiri öğrenilebilir bir şey olarak görmüyorum açıkçası. Ama tabii ki yani o içten gelen şeyle birlikte yaşadıkça, okudukça, yazdıkça çok daha şahane hallere gelebilir. Ama dediğim gibi işin başında öğrenmekle olabilecek bir şey olmadığını düşünüyorum.
Ama senin romancılığında da sana ilham veren bir tür aslında şiir. Çünkü hem gerçek hayatta hem de Ağaçların Rüyası'nda çekirdekler yakalıyoruz. Yani hani sanki hikayelerde biraz o kitabın sonunda da işte bölümlerin başında da bizimle paylaştığın epigraflardan filizleniyor gibi hissediyorum.
Şimdi evet bunu sorduğun için teşekkür ediyorum. Geçen hafta katıldığım bir edebiyat toplantısında bunun üzerine çok konuştuk ve konuşurken, düşünürken kendi içimde bunu keşfettim ve birazcık daha fazla itiraf etmeye başladım. Aslında ben şiir yazmaya çok özeniyorum.
İtiraf. Gerçekten itiraf. Şok.
Bu tamamen özenti düzeyinde. Fakat şöyle bir şey var. Yani cadıyı yazarken cadının içinde biliyorsun ki şiirler var ve o şiirleri ben yazdım.
Bunu hatırlamıyordum, çok özür dilerim. Ben de şimdi bir itirafta bulunmak zorundayım. Çok uzun zaman oldu cadıyı okuyalı, hatırlamıyordum gerçekten.
İçinde şiirler var, evet ben okay. yazdım. İkincisi tabii ki gerçek hayatta Melih Cevdet Anday'ın şiirleriyle birlikte el ele bir metin örmeye çalıştım. Ağaçların Rüyası'nda da sevgili Neslihan Altun'un özellikle onun yazdıklarıyla, onun şiirleriyle el ele verip bir metin yazmaya çalıştım. Evet, şiirle bir şeyim var, bağım var. Roman yazarak biraz, yani bu imkanlı bir şey değil ama şiire, nasıl söyleyeyim, şiire yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü yani bir imgenin peşine düşmek aslında şiirin peşine düşmek gibi geliyor bana. Ve orada kendime karşı samimi olmam gerekirse şiire özenerek yazmaya çalışıyorum diyebilirim.
Oğlum çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizi ağırladın ve bizimle Ağaçların Rüyası'nın bütün sırrını paylaştın.
Ben çok teşekkür ediyorum. Harikaydı, çok keyifliydi. Umarım izleyenler de aynı şekilde hissederler.
Öyle hissedeceklerdir eminim. Peki, tekrar görüşmek üzere öyleyse. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.